Ayrım 7. Fırtına Çocukları, Nikolay Ostrovski. Sayfa 120. Hapishanenin çevresinde büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Küçük bir asker grubu büyük kapının yanındaki ağır mitralyozun çevresinde toplanmıştı. Size söylemiş olduklarımı unutmadınız ya yüzbaşı Vrona? Söylediklerinizi hatırlamak benim görevim albayım. Süvari başçavuşum son bir kez anlaşmaya çalışıyor. Siren acı acı ötüyordu. Eduard atını durdurdu. Uzun süre bu ulumayı dinledi. Sağ kaşı yeniden atmaya başlamıştı. Tikini önlemek için elini kaşının üzerine bastırdı. Ama bu davranışı tikini kesmedi. Yüzbaşı hapishaneden kurmaya telefon ettirin. Fabrikaya işe yarar adamlar göndersin. Zaremba işin üstesinden gelemedi anlaşılan. Bununla benim uğraşmam gerek. Bu sireni susturmasını bilirim ben. Atını kırbaçladı. Manga kendisini güçlükle izliyordu. Süvarilerin dört nala geçtiğini gören herkes evlerini çevreleyen bahçelere kaçıştı. Sığınacak zamanı bulamayanlarsa duvarlara yapıştı. Sokakta toplanmış gruplara rastladıklarında kalabalık Manga'yı görür görmez dağılıyordu. Fabrikaya yaklaştıklarında daha az acele ediyorlardı. Son köye vardıklarında insan yığını fabrikaya giden bütün yolları tıkamıştı. Binlerce insan bir aradaydı. Sesleri sirenin ulumalarına karışıyordu. Uçsuz bucaksız kalabalığı görünce Eduard soğukkanlılığını yitirdi. Böyle bir karşılaşmayı ummamıştı. Elinde olmaksızın atını durdurdu. Vrona ile Ladislas yanına geldi. Bir karar vermeliydiler. Kalabalığın önünde böyle hareketsiz durmak olmazdı. Yüzbaşı, onlara hemen dağılmalarını emredin. Hemen şimdi. Vrona kalabalığa doğru bağırırken Eduard da emirler yağdırıyordu. Silahlarınızı ateşe hazır tutun. Ben emretmeden ateş etmeyin. Şu ilerideki sokakla uğraşın. Kırbaçlarınızı kullanarak boşaltın o sokakları. Askerler sağa sola yağdırdıkları kırbaç darbeleriyle sokaktaki işçileri dağıtıp bir yay meydana getirdi. Size son defa dağılmanızı emrediyorum diye bağırıyordu Vrona. Kalabalık ikiye ayrılarak fabrikanın kapısına giden bir yol açtı. Oldukları yerde donmuş gibiydiler. Eduard bir yanda, Ladislas'la Vrona da öbür yanda yer aldı. Şimdilik havaya ateş edin, dedi Eduard yavaşça. Emri bütün Manga boyunca herkese iletin. Askerler silahlarını omuzladı. Bir panik hareketi dolaştı kalabalığın arasında. Askerlerle aralarındaki uzaklık yavaşça büyüyordu. Arka taraftakiler ne olup bittiğinden habersiz, üzerlerine gelen insan dalgasını tutuyordu. Kendilerine yol açıp kaçmak için kendi arkadaşlarını itiştiren ön sıradakilerin paniğin artmasına neden oldu. Eduard sevinç duydu. Bir sürü her zaman bir sürü olarak kalacaktır. Ateş! Diye bağırdı. Salvo ateşi yırtılan bir bez gibi yankılandı. Kalabalık daha hızlı geri çekiliyordu. Kargaşalıktan yere yuvarlanmış işçileri oldukları gibi bırakarak. Ateş! Diye bağırdı Eduard. Manganın bütün şarjörü bitene kadar bu emri tekrarlamaya devam etti. Alan yarı yarıya boşaltılmıştı. Kalabalık gitgide daha uzağa, gitgide daha hızlı geriliyordu. Fabrikanın kapıları açıldı. Zaremba'nın Mangası silahları ellerinde kaçakları takibe çıktı. İleri! Diye bağırdı Eduard. Sürü hayvanlarını ahıra sokun. Ladislas'ın Mangası harekete geçti. Eduard'la Vrona fabrikanın kapısına vardı. Yarım saat boyunca iki Manga kaçanların avını sürdü. Sokakta tek bir canlı insan kalmamıştı. Yaralılarla ayaklar altında ezilenler hayatlarını kurtarmak için sürünerek kaçıyordu. Fabrikadaki Magolneski, Barankaviç ile şehrin belediye başkanı Slatkeviç izliyordu. Kendilerini daha önce göstermeye cesaret edememişlerdi. 800 kadar işçi fabrikanın bahçesine toplanmıştı. Neden onların çıkmasına izin vermediniz diye sordu Eduard. Zaremba'nın yedek olarak bıraktığı Asteğmen Zakonkoviç'e. Genç Asteğmen elini şapkasının siperliğine götürerek kekeledi. Teğmen öyle emretti. Bunların da öbürleriyle birleşeceklerinden korktu. Şu kötü politikacıya bakın. Fabrikayı hemen temizlemek gerek. Sokaktakiler burada bulunanların asıldığını sanıyor. Onları kışkırtmak için daha iyi bir neden bulmak zor, dedi Moganisti öfkeyle. Avukatla patronun elini sıkarken. Ne oluyor? Bir isyan. Buna son vermek gerek. Kaygılanmayın Bay Barankeviç. Gerekli olan her şey yapıldı, dedi Edward onu yatıştırmak için. Ama fabrikam tıklım tıklım pancar dolu. Hepsi çürüyebilir. Fabrikanın çalışmaya ara vermesini bağışlayamam. Her gün akıl almaz paralar kaybediyorum, dedi öfkeden köpren Barankeviç. Cimriliği artık herkesin dilinde dolaşan bu göbekli adamdan iğrendiğini hissetti Edward. Pancarlardan daha da önemli şeyler vardır Bay Barankeviç. Pavlos ayaklandı. Klomika ile Saskonovski köylüler baş kaldırıyor. Ailem ne olacak diye korkuyla bağırdı Asteğmen Zakankoviç. Kaygılanmayın Teğmen, babanızla bütün ailenize şehrin yolunda rastladım. Şimdi hepsi bizim evdeler, sağlıkları yerinde. Bağışlayın beni albayım. Önemli değil, sizi anlıyorum. Sonra Almanlar da var. Garda. Şehirde mağazalarda görüp de hoşlandıkları ne varsa alıyorlar, diye söze karıştı Slatkeviç. Magolneski, hor görmesini saklamaksızın bu son sözleri söyleyene döndü. Bahçedeki işçileri göstererek, Bay Barankeviç'in dışarıdaki insanlarla tartışma inceliğini göstereceğini sanıyorum, dedi. Mangasının bir bölümüyle birlikte Ladislas bahçeye girmişti. Geri kalan bölümü ise sokaklarda kol geziyordu. Görev başarıyla yerine getirildi albayım, diye raporunu verdi. Bu son kelimenin üzerine basmaktan özel bir zevk duymuştu. Sirenin ulumaları arasında onu güçlükle duyabildi Edward. Kardeşine yaklaştı. Ladislas ağabeyine doğru eğildi. Yanına bir manga alıp eve dön. Burada kalmasan da olur, biliyorsun evde kimse yok. Çevreye nöbetçiler koy ve her şeye karşı hazırlıklı ol. Kurmay subayla sürekli olarak telefon bağlantısı kur. Hadi Tanrı'ya emanet olun. Ladislas selam verdikten sonra atını çevirdi. Zaremba adamlarıyla birlikte bahçeye giriyordu. Bay Barankeviç, hadi gidin de yatıştırın biraz karınızı. Düzen yeniden sağlandı. Bu gece bizi görmeye gelin, biraz sohbet ederiz. Şimdi şu herifle uğraşacağım. Edward kazan dairesinin damından yükselen buharlara baktı. Teğmen Zaremba, işçilere fabrikayı terk etmelerini emredin. Ne olursa olsun kimse dinlemiyor papağanı. 20 dakika içinde her yer boşaltılmalı. Biz de bu hayvanın gagasını kapatacağız. Yürürlerken Asteğmen Zakankoviç Edward'a raporunu veriyordu. O sırada buharı kapatmıştı albayım. Kuşkusuz boğulmuştu. Sevinmiştik ama pencerelerden içeri girmeye çalıştığımızda ateş etti. Bir askerimizi yaraladı. İki saldırı sırasında bir asker başına yediği bir taş yüzünden kara binasının içine düştü. İçinde 4 kurşun vardı. Düşerken bir tanesi ateş aldı. Demek ki geriye 3 tane kaldı. Şimdi bu haydut bir kere daha ateş ettiğine göre geriye yalnızca 2 kurşunu kaldı. Bunun dışında her an yangın hortumunu harekete geçirebilir. Orada sanki bir kale değmişçesine güven içinde. Makinistler içeride daha birkaç saatlik buhar olduğunu söylüyor. Makinistleri buraya gönder. 7. Bölüm. Vasilex işbaşı yapacak işçilerle birlikte fabrikaya girmeyi başarmıştı. Ağabeysine komşuları Sergi amcanın nasıl öldürüldüğünü en ince ayrıntısına kadar ilk anlatanın kendisi olmasını istiyordu. Zaten birçok kez, hatta çalışma saatlerinde bile işçilerin arasına karışarak bekçilere görünmeden girmişti fabrikaya. Saatlerce kardeşiyle kazan dairesinde kalır, ona yararlı olmaya çalışırdı. Ateşçiler mesleklerinin tüm inceliklerini kolaylıkla kavrayan bu ufaklığı çok seviyorlardı. Bir seferinde yakalanmış makinist Stramil işçilerin savunması karşısında Vasilex'i görmezden gelmek zorunda kalmıştı. Kömür vagonlarını boşaltmada ateşçilere büyük yardımları dokunurdu. Vasilex, kazan dairesinin bütün girdisini çıktısını bilirdi. Araya taraya sonunda kendisini kimseye görünmeden ana bölüme götürecek yolu bulmuştu. Büyük bir havalandırma borusu yardımıyla kömürün posasının boşaltıldığı çöplüğe geçer, oradan da ufak demir yolunu izleyerek ana bölüme girmeyi başarırdı. Bu küçük sırrını kimseye, hatta kardeşine bile söylememişti. Birdenbire ortaya çıkmaktan, bekçileri atlatmaktan, ustalığıyla ateşçileri şaşkına çevirmekten çok hoşlanırdı. Vasilek, askerlerin Andre'yi öldürmek istediklerini öğrenince iliklerine kadar titredi. Andre'nin saklı olduğu ana bölmenin kapısını zorlayan askerlere korkuyla bakıyordu. Başaramayacaklarını anlayınca büyük bir sevinç duydu. İşçilerin arasına karışmış, yalvaran yaşlı gözlerle tanıdığı ateşçilere sorular yağdırıyordu. Söyleyin, ne yapacaklar ona? Kimse cevaplamıyordu sorusunu. İşçilerden biri elinden tutup uzaklaştırdı. Yaşadığına şükret de çek arabanı buradan. Zaten kardeşin ateşin içinde. Bunu bahane edip senin de boynunu kırmalarını istemezsin herhalde. Adamın elinden kurtulan Vasilek, gözyaşları içinde askerlerin ne yaptığını görebileceği yere koştu. Fabrikanın avlusunda toplanan işçiler dikkatle kazan dairesine bakıyordu. Silahlı askerlere karşı koyan bu yiğit adam hepsinin hayranlığını kazanmıştı. Bu karşı koyuş, o sessiz ve bitkin insanlarda kendi edilgenliklerinin yüzlerine vurulduğu duygusunu uyandırmıştı. Canavar düdüklerinin ötmeye başlaması bu duyguyu daha da arttırdı. Pıtaka'nın hayatı gerek bir merak konusu olabildi. Herkes, özellikle kadınlar, ona duydukları hayranlığı açıkça ortaya koyuyor, öfkeyle bağırıyorlardı. Utanmalısınız, bir de erkek olacaksınız. Alçaklar gibi kaçıp onu tek başına bırakıyorsunuz. Kadınlara karşı savaşmaya gelince hepiniz kuvvetlisinizdir ama. Tabii kadınları dövmeye gelince kahramanlıklarına diyecek yok. Kadınların aşağılamasının, sirenin ve manzaranın etkisi altında kalan erkekler avluyu terk etmekte direnince süngülü askerler iş başına geçti. Elleri kırbaçlı atlı askerler de hayvanlarının yardımıyla geriye doğru itiyordu kalabalığı. Zaremba'nın sesi bağırmaktan kısılmıştı. Kendilerini kaybeden sinirli işçilerin savunmaları sırasında atından düşürdükleri bir asker olay yerinden büyük zorluklarla uzaklaştırıldı. Vasilek de dört bir tarafa koşup duruyordu. Askerler telaş içindeki ufaklığı fark etmekte gecikmediler. İçlerinden biri, "Hey sen, ne haltlar karıştırıyorsun orada? Olduğun yerde dur orospu çocuğu. Nereye gidiyorsun?" Vasilek kalabalığın içine dalıp kaybolmayı başardı. Ufak bir servis geçidini aşarak depoya saklandı. İşte tam o sırada aklına gizli geçidi geldi. Karanlık ambarda geçidi bulmak için kömür bloklarının üstünde uzun süre uğraştı. Yeni dökülen kömürler işini zorlaştırıyordu. Dizleri acıyan ufaklık bütün çabasıyla büyük blokları iterek yol açmaya çalışıyordu. Ayağına düşen kömür bloğu dengesini bozdu, yere düştü. Ayağının acısıyla hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bir süre sonra çaresizlik içinde yeniden işe koyuldu. Delik gittikçe büyüyor, işi de aynı oranda güçleşiyordu. Başına düşmesin diye kömürleri sürükleyip uzağa götürmesi gerekiyordu. Burun deliklerinden, ağzından tozlar giriyor, hapşırıyor, öksürüyor, istediği gibi çalışamıyordu. Yanlış yeri kazdığını düşündükçe cesaretini kaybediyordu. Öfke ve korkunun etkisiyle ağlamaya, "Andre, Andreyushka!" diye var gücüyle, kuvvetiyle bağırmaya başladı. Andre, sanki bir iğne batırılmışçasına yerinden sıçradı. Allah Allah, Vasilek'in sesini duyar gibi olmuştu. Sanki ağlıyordu kardeşi. Tüfek elinde, gözleri pencereye çevrili ambarın ortasında duruyordu Pıtaka. Yangın söndürücüsünü de yanına koymuştu. Buhar yavaş yavaş pencereden çıksa da o hala kendisini boğulacak gibi hissediyordu. Kazan dairesinde nefes almayı zorlaştıran alabildiğine sıcak, ağır bir hava vardı. Kendisini kötü bir düş gördüğüne inandırıyordu. 3 saat geçmiş, kimse yardımına gelmemişti. Bütün yaptıkları neye yaramıştı sanki? Önünde sonunda yakalayıp öldüreceklerdi kendisini. Öbürleri bir yolunu bulup kurtulmuşlardı. Yalnız o, Pıtaka, yakayı ele vermek zorunda kalıyordu. Vasilek, "Andriyushka!" dedi yeniden. Hem de daha yakından bağırmaya başlamıştı. Bir blok Andre'nin başı üzerinden yuvarlanmış, omuzuna düşmüştü. Aniden tüfeğine sarılmış ama kardeşinin zamanında uyarısı büyük bir kazayı önlemişti. Vasilek neşeli bir şekilde kendisine doğru ilerliyordu. Oysa az önce savuşturulan tehlikenin etkisiyle dişlerini gıcırdatıyordu. "Benim Andriyushka, ben. Az önce oldukça kalabalık bir bölük geldi. Avlu atlarla dolu. Hatta büyük şef bile burada. Kaçman gerek. Dışarı bir geçit var. Ben her seferinde oradan geçerdim. Ama bu kez kömür döküp kapatmışlar. Bu yüzden kolay geçemedim." Vasilek bir yandan bunları anlatıyor, bir yandan da kardeşini öpüyordu. Andre heyecan içindeydi. "Buraya kadar nasıl gelebildin?" Kömür deposundan geçtim. Ama geçit yok ki. Dehliz yolu var. Oldukça geniş bir dehliz. Sen de geçebilirsin. Haydi gel Andre. Ne bekliyorsun? Ostup amca seni öldüreceklerini söyledi. Vasilek kardeşini deliğe doğru çekmeye başlamıştı bile. Peki, sen öne geç, ben arkandan geliyorum, dedi Andre. Vasilek geçide doğru tırmanmaya başladı. Pıtaka son bir kez kazan dairesine, sönen ocaklara bakıp kardeşini izlemeye koyuldu. Vasilek tepeye varmış kendisini bekliyordu. Andre tüfeğini kardeşine vermeden önce tedbirli olmak için emniyet tetiğini çekti. Büyük zorluklarla altından kayan kömür yığınına tırmanmaya başladı. Sonra bütün gücüyle çektiği bir blok kömürle geçtikleri yolu kapattı. Vasilek küçük kömür parçalarını elleri ve ayaklarıyla yuvarlayarak ağabeyine yardımcı oluyordu. Biraz sonra delik tümüyle tıkanmıştı. Vasilek sadece kendisinin bildiği yollardan götürüyordu ağabeyini. Pıtaka havalandırma boşluğundan geçemezse neler olacağını düşündükçe korkusu daha da artıyordu. Başıyla omuzlarını kardeşinin arkasından deliğe soktuktan sonra rahat bir soluk alıp yavaş yavaş ilerlemeye koyuldu. Öbür yandan dışarıya çıktıklarında hafif bir yağmur çiseliyordu. Kömür deposunun bulunduğu arazi fabrikanın dışındaydı ve fabrikadan büyük bir duvarla ayrılmıştı. Ayrıca madene ait bir demiryolu da burada sona eriyordu. Vasilek çevreyi iyice kolaçan ettikten sonra arkasına dönüp kardeşine yolda tehlike olmadığını bildirmek için alçak sesle konuşmaya başladı. İleride 3 sıra boş vagon var. İçlerinden gerektiğinde de aralarından geçerek kimseye görünmeden buradan sıyrılabiliriz. Arka kapı kilitlidir ama orada bekçi yoktur. Vagonlardan birinin yardımıyla kapıya tırmandık mı? Tamam, dışarıdayız. Kömür yığınından inip iki büklüm trenlerin arasından koşmaya başladılar. Vasilek'in planı mükemmel bir şekilde işliyordu. En sondaki vagon kapıya yakın bir yerde duruyordu. Demir parmaklıklardan atlayıp raylar boyunca koşmaya başladılar. Vasilek önden gidiyor, yanlarına doğru hafifçe açılmış kollarıyla 2 metre sıçrayabilen bir kuşu andırıyordu. Sık sık duruyor, ağabeyinin kendisini izleyip izlemediğini anlamak için arkasına bakıyordu. Var gücüyle koşuyordu Andre. Yüzlerini kamçılarcasına yağıyordu yağmur. Gökyüzü kara kara bulutlarla kaplıydı. Andre koşarken tüfeğini sıkı sıkıya tutuyor, ellerine geçersem beni nasıl olsa öldürürler ama hiç olmazsa birkaçını temizlerim diye düşünüyordu kendi kendine. Bir türlü inanamıyordu kurtulduğuna. Ancak fabrika gerilerde kaldığında gar yolundaki büyük virajı döndükten sonra bir an durdu. Yorgunluktan olduğu yere çöküp kaldı. Eli kalbinin üstünde durması için bağırıyordu kardeşine. Gücü kalmamıştı. Kaçalım, hem de durmadan kaçalım, yoksa yakalanacağız. Ufaklık korklu gözlerle çevresine bakıyor, sabırsızlıkla gidip geliyordu. İliklerine kadar donmuştu. Soğukla korkunun etkisinden olmalı titriyordu. Çamurlu ayakları buz tutmuştu. Bir rayın üzerinde ayaklarını birbirine sürterek kardeşine bakıyordu. Uzun süre çöktüğü yerde kımıldamadan oturdu Andre. Hadi yeter artık ağabey, yeniden koşmaya başlayalım. Pıtaka ağır ağır kardeşine döndü. Ayaklarına, başındaki eski püskü kaskete, üzerindeki kadın ceketine, ikiye katlanmış vücuduna bakarken bu zavallı yavrucağa bir çift bot, bir elbise bile yaptıramadıktan sonra bizimkine de hayat mı denir diye düşünmekten ve isyan etmekten kendini alamadı. Şimdi kardeşi bir lokma ekmeğe bile muhtaç kalacaktı. Ya kendisi? Vasilek'in yalvaran acı dolu sesini duyunca ayağa kalktı. Sirenin korkunç uluması devam ediyordu. İkisi de yan yana hızlı hızlı yürüyorlardı. Durmadan dönüp dönüp arkasına bakıyordu Vasilek. Andre uzakta tulumbanın yanında o tanıdık evi görünce kurtulduklarını anlamış, sevincinden bütün gücüyle bağırmaya başlamıştı. Kurtulduk kardeşim, kurtulduk. Ne haber ufaklık? Hergele? Tuşa getirdik hepsini ama dur, onların yanına koymayacağım yaptıklarını. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Bütün bunları haykırırken kardeşine sarılıyor, onu bağrına basıyordu. Hiç gerek görmüyordu gözyaşlarını saklamaya. Nasıl olsa kimse fark edemezdi ağladığını. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Geceyi beklemeliyiz. Şu anda 30 kişiyle bir şeyler yapmaya kalkışmak delilik olur, dedi Ravieski öfkeli bir sesle. Durumu son bir kez belirtmek istemişti. Chobot inatla başını sallıyor, bu düşünceyi kabul etmek istemiyordu. Geceye kadar herkes dağılır. Bizimkilerin pek çoğu hapishanenin yolunu bulmuş olur. Bana kalırsa şimdi tam sırasıdır. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ardından Metelski aldı sözü. Ateşli ateşli konuşmaya başladı. Chobot'un hakkı var yoldaş Sigismund. Hatta sokaklara uğradığında, işçilere ateş açıldığında biz de silahlarımıza sarılmış olmalıyız. Yenilmek bile hareketsiz durmaktan çok daha iyi. Yoksa ölürüz utancımızdan. Bu Marksizm en basit bir kuralıdır. Ayaklanma belki gerektiğinden önce başlamış olabilir ama başladığına göre onu yönetmek de bizlere düşer. Bakışlarından bu sözleri onaylamadığı anlaşılıyordu Ravieski'nin. Buna şimdi kalkışırsak rezil oluruz. Metelski kendini tutamadı. İşte bunu ilk kez duyuyorum. Silaha sarılmak rezil olmak demek oluyor ha? Bu sözleri sizden işitmek beni gerçekten çok şaşırttı. Ama gerçekten de öyle söyledi, dedi Chobot vızıldayan sesiyle. Metelski sinirli sinirli odayı arşınlamaya başladı. İnce çizgili, geniş alınlı yüzü solgundu. Gözleri içten gelen bir alevle parıldıyordu. Vücudunda bir incelik, bir zariflik dikkati çekiyordu. Ravieski genç doktora bir kez daha dikkatle baktıktan sonra soğukkanlılıkla cevap verdi. Toplantımız boşu boşuna uzuyor. Kanımca bu gereksiz tartışmaya bir son vermenin zamanı geldi. Kovolla ile ben gece bastırmadan harekete geçmenin yanlış olduğuna inanıyoruz. Doktorla Chobot bunun tersini düşünüyorlar. Oysa gece bastırıncaya kadar en az 200 işçiyi toplayıp silahlandırabiliriz. Çaçabel bu gece gelecek. Sosnokov'dan. Belki köylüleri de getirir yanında. Ama hareket için Bolşevikliğe yaraşmaz. Yoldaş Metelski, 30 komünisti kesin ve gereksiz bir ölüme sürüklersek kaza dikerler bizi. Sizi dinleseydik bu imkanı verecektiniz düşmana. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bütün komünistler şimdi işçileri göreve çağırmalıdır. Evet, eli siyah tutan herkesle tartışmalıyız. Silahlı bir avuç askerin binlerce kişiye neler yapabileceğini sizler de pekala bilirsiniz. İşçiler örgütlü bir şekilde hareket etmedikleri için yenilirler. Ama bugün özellikle ayaklanmayı örgütlemek için bir partimiz var. Burada palavraya yer yok. Tam tersine işçileri en çabuk ve en iyi şekilde silahlandırmanın yollarını arayalım. Burada yeterince bunları konuştuğumuzu sanıyorum. Biz burada tartışırken öbür yoldaşlar orada çalışıyorlar. Yeterli sayıda silahımız var ama ne yazık ki kurşunumuz yok. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Herkesin ayrı ayrı kurşun araması, sonra da burada toplanması düşüncesine karşıyım. Silah deposu istasyonundan pek uzak değil. En küçük bir başarısızlık cephanesiz kalmamıza sebep olabilir. Herkes burada toplanmalı. Toplu halde silah deposuna saldırmalı. Oraya vardığımızda önce nöbetçilerin işini bitirir, cephaneliği ele geçirir, sonra da iyice silahlanmış bir şekilde şehre saldırırız. Chobot, silah ve cephane dolu iki vagonu fabrikaya kadar getirecek. Biz de dış mahallelerde şimdiye kadar bize katılmaya zamanları ya da yürekleri olmayanlara silah dağıtacağız. Dış mahalle dayanak noktamız olacak. Kuvvetlerimizin büyük bir kısmı buradan sağlanacak. Benim söyleyeceklerim bunlar. Kovollo'nun homurtusundan bu düşünceyi benimsediği anlaşılıyordu. Keşke yoldaş Patlay da aramızda olsaydı. Ama bu gece nasıl olsa kurtaracağız onu. Çünkü ilk hedefimiz hapishane olacak. Başkan olarak hemen harekete geçmeyi öneriyorum. Yalnız daha emin olmak için hepinizden soruma cevap vermenizi isterim. Bu plan noktası noktasına uygulamaya hazır mısınız? Chobot'un bakışlarından Ravieski'nin bu sözlerine kırıldığı kolaylıkla anlaşılıyordu. Bu konuda hiç kuşkun olmasın. Biz parti disiplininin ne olduğunu bilen insanlarız. Ravieski'nin hoşnutluğu yorgun yüzünden bile rahatlıkla okunabiliyordu. Masadan kalkıp Metelski'ye yaklaştı, elini dostça omuzuna koydu. Söyleyin bana doktor, yeterince pansuman bezi bulabilecek misiniz? Bu gece kan dökülmesinin önüne geçemeyeceğiz. Gerektiği kadar bulurum. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi nereye gitmeliyim? Çocuk olmayın Metelski. Sırası değil bunun. İstasyona gidin. Almanların kafalarında neler olduğunu öğrenin. Siz işçilerin doktorusunuz. Subaylarla kolaylıkla görüşüp tartışabilirsiniz. Ruhsal durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek büyük yarar sağlayabilir. Askerlere saldıracağımız zaman onların nasıl bir tutum takınacaklarını bilmek işimize yarar. Perona çıktılar. Akşam olmaya başlamıştı. Yağmur durmadan yağıyor, her bir yandan içerilere sızıyordu. Islak ve kasvetli bir görünüşü vardı manzaranın. Hava da bizden yana, dedi Ravieski. Hadi çocuklar, akşam saat 9'a kadar birbirimizden ayrılalım. Sen Georgia, depodaki adamlarını görmeye git. 4-5 partili arkadaş da burada bulunursa iyi olur. Ayrıca tulumbadakilerin de bizi desteklemesi gerek. Silahı olanlar alabilir. Georgia bak, senin kelebek geliyor. Ravieski'nin gülümsemesi sevecenlik doluydu. İleriden Olesya geliyordu. Bütün söylediklerini yerine getirdim baba, dedi. Soluk soluğa kalmıştı. Tanımadığı bu adamlardan çekiniyordu. Terden vücuduna yapışmıştı elbisesi. Bir an önce eve gitmeye can atıyordu ama Ravieski ona engel oldu. Raymond nerede? Diye sordu. Şehirde birbirimizden ayrılalı hemen hemen 2 saat oluyor. Şimdi dış mahallelerde olmalı. Edwy bir paket dolusu kağıdı sizin eski karargaha götürdü. Raymond hapishanenin girişinde 5 askerle bir makine tüfeğin bulunduğunu size bildirmemi söyledi. Geçerken Vorobyaka'ya uğradım. O da gerekli lokomotifi bulacak. Olesya raporunu bir çırpıda verdikten sonra hızla uzaklaştı. Çok yiğit bir kızım var dedi üzüntüyle Chobot. Onun hiç çocuğu olmamıştı. Sağ olsun ama inanır mısın bazen ondan başka kimsem olmamasından yakınıyorum. Ayrıca o kadar da iyi ve anlayışlı ki diye yumuşak bir sesle cevap verdi Kovollo. Yağmur birdenbire hızlandı. Merdiven boşluğu kısa sürede su içinde kaldı. Metelski şapkasını kulaklarına kadar indirdi. Yağmurluğunun önünü ilikledi. Haydi, gidiliyor mu? Ravieski nöbetçi kulübesine kadar arkalarından baktı. Ancak hepsi ayrıldıktan sonra eve girdi. Olesya elbisesini değiştirecek kadar zaman bulmuştu. Bir yandan ıslak elbisesini sıkıyor, bir yandan da konuşuyordu. Yemek yememişsinizdir siz. Şimdi hemen patates pişiririm size. Biraz da lahana turşusu çıkarırım. Babamın da aklına fırına bir ekmek koymak gelmez. Oysa her şeyi hazırlamıştım, dedi gülümseyerek. Sesi hoşnut olmadığını ortaya vuruyor, gülümsemesini yalanlıyordu. Magolneski çizmelerinin mahmuzlarını hızla yere vuruyor, sinirli olduğu her halinden anlaşılıyordu. Hadi kafanızı çalıştırın biraz Bay Stromil. Kaybedecek zamanımız yok. Bu rezalet sizin gevşek davranışınız yüzünden patlak verdi. 10 dakika içinde bu düdüğü susturmanın yolunu bulamazsanız korkarım sizi kurşuna dizdirmek zorunda kalacağım. Eduard makinistin korkudan dizlerinin titrediğini gördü. Yüzüne bakmaya bile cesaret edemiyordu. Acıyın bana albayım, suçum nedir? Kendinizi haklı çıkarmaya çalışmayı bırakın da bu düdükleri nasıl susturabileceğinizi söyleyin bana. Düşündüm bile. Ama ne yazık ki yanlış düşündünüz, diye sözünü kesti Magolneski. Bu arada kazan dairesine gelmişlerdi. İçeriye buhar yollayamaz mıyız? Bağlantıyı kesmiş, dedi Stromil umutsuzca. Makinist birden ağzını genişçe açtı ve yüzündeki bu aptal anlamla dona kaldı. Aklına bir fikir gelmişti. Sevincini belli etmek için alnına vurdu. Tamam, albayım, buldum. Bana iyi bir fikir verdiniz. Bacanın hava deliğini kapayalım. Böylece dumandan boğulur. Hadi ne duruyorsunuz daha? Yarım saat kadar sonra kazan dairesinin penceresinden çıkan duman kesildiğinde subayın sert sesi duyuldu. Gidin bakın. Onbaşı birkaç askerle imdat kapısından geçerek kazan dairesine girdi. Az sonra öksürerek dumandan kızarmış gözleriyle dışarı çıktı. Üzgün bir şekilde... Kimseyi bulamadık albayım, dedi. Ne? Nasıl olur? Albayın kamçısının tutuşundan ne kadar öfkeli olduğu kolaylıkla anlaşılıyordu. Çevreyi boğazlarını yakan bir duman kaplamıştı. Eduard geri döndü. Kimseye bakmadan dışarı çıktı. Zarembe, Vrona, Zoonçki, Stromil kazan dairesine girdi. Edward avludan bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, bardaktan boşanırcasına yağan yağmura aldırış etmiyordu. Zaran Bey ile Bruno yanına geldiğinde ''Ne oldu?'' diye sordu. ''Gerçekten kimse yok içeride. Nasıl kaçtığına bir türlü akıl erdiremiyorum.'' Sirenin sesi kesilmiş, çevreyi korkunç bir sessizlik sarmıştı. ''Demek kimse yok. Bunun nasıl olduğunu bana açıklar mısınız?'' Oradaydı. Kör olası nasıl becermiş kaçmayı? İnsanın aklı almıyor. Kısacası elinizden kaçırdınız mı onu? Ama buna imkan yok albayım. Bütün kapılarda nöbetçiler vardı. Teğmen, eğer bir subay olmasaydınız size başka türlü davranırdım. Yüzbaşı Vrona bu şehirde düzeni sağladıktan sonra Teğmen'in 15 gün görevden uzaklaştırılmasını emrediyorum. Hey, siz bir at bulun bana. Pompa istasyonu yakınındaki küçük ev ziyaretçilerle dolup taşıyordu. İlk gelen Edvi olmuştu. Olesya mutfakta ocak başında yemek pişirirken o da kocasına son haberleri anlatacak zamanı bulmuştu. Edvi'nin ardından Robicchio geldi eve. Paltosunun altına parçalar halinde bir av tüfeğiyle bir fişeklik saklamıştı. Silahın parçalarını birbirine ekledikten ve kurduktan sonra büyük bir hoşnutlukla masanın üzerine koydu. Fişekleri keçi derisiyle sıkıştırdım. Hiç düşünmeden ateş edebiliriz. Gece bunun ne olduğunu kimse anlayamaz. Oldukça da gürültü yapar. Başlangıç için hiç fena değil. Ama dur, daha bitmedi. Bunları da ziyafetin sonuna sakladım meyve yerine. Tam 5 Alman fişek şarjörü. Komşunun çocuğundan aldım. O kerata bunları nereden bulmuş? Ne yapmak istemiş bilmiyorum ama bizim çok işimize yarayacak. En azından 5 kişi... Öbür dünyayı boylar. Vorobyenko şarjörü dikkatle masanın üzerine koydu. Ayakları su içinde kalmıştı ama sevinci yüzünden okunuyordu makinist yardımcısının. Sarı kaşları hoş bir şekilde bir aşağı bir yukarı oynuyor, burnundan soluyarak her taraftan ateş püskürten adamlar getireceği konusunda söz veriyordu. Düşüncesini açıklayabilecek daha güçlü bir deyim bulamamıştı. Çocukları ancak akşam iyice çöktükten sonra getireceğim. Şimdi gidiyorum. Daha saldırıyı birisiyle tartışmam. Sonra da lokomotif işini bir sonuca bağlamam gerek. Ah, şu Almanlar olmasaydı her şey ne kadar yolunda giderdi. En kötü zamanda geldiler. Daha ileriye gidemeyecekleri söyleniyor. Senyörler yollarını kapamış. Neyse, ben gidiyorum. Kapının eşiğinde duraklayan Vorobyenko yeniden salona döndü. Depoda duran tüfeği de size getirsem iyi olur herhalde. Eğer serserinin biri buralarda gözükecek olursa kendinizi koruyacak hiçbir şeyiniz yok. Rayevski kabul ettiğini anlatan bir hareketle başını salladı. Vorobyenko geri döndüğünde evde Raymond'la birkaç işçi buldu. Aralarında uzun boylu sarışın biri vardı. Raymond onu babasına tanıştırdı. İşte pişeni çek. Sana patlağı ile öbürleriyle konusunda bilgi verebilir. Onunla bir rastlantı sonucu Stepovi'de karşılaştım. Ravieski genç adamın elini iştenlikle ve oldukça kuvvetli bir şekilde sıktı. Raymond içeri giren bir grup işçiyi göstererek konuşmasına alçak sesle devam etti. Bunlar da makinalı tüfekçiler. Onlarla hep tanışmak isterdin. Hatırlıyor musun? Uzun boylusu Stepovi, bıyıklısı Ignes Verba. Hepsi de eski asker. Makineli tüfeği bu çantaların içinde parça parça getirdiler. Yalnız kurşunları yok. Ötekiler senin de emrettiğin gibi daha geç gelecekler. Ufak ev dar gelmeye başlamıştı. İri yarı bir işçi Vorobyenko'nun getirdiği tüfeği incelemeye koyuldu. Yepyeni. Süngüyü böyle takacaksın. Bir, iki ve işte oldu. Rayevski işçilerden mahallede oturanların moralleri konusunda bilgi alıyordu. Edvi, Olesya'ya yardım etmek için mutfağa gitti. Raymond da pişine çekti, onu izledi. İşte yeni bir yoldaş. Olesya, onu hatırladınız mı? Pişeni çek, elindeki ıslak şapkasını nereye koyacağını bilemiyor, evirip çeviriyordu. Babasının tutuklanması huzursuz etmişti genç adamı. Şu kanepeye oturun. Kusura bakmayın, burası biraz dardır da. Olesya bir yandan konuşuyor, bir yandan da büyük bir beceriyle kazanda pişen patatesleri güvece dolduruyordu. Edwin de lahana turşusu çıkarıyordu. Raymond genç kıza Andre'den söz etmenin gerektiğini seziyordu. Sirenin niçin öttüğünü biliyor musunuz Olesya?
Yo.
Neden ötüyormuş? Pıtaka'nın kazan dairesine kapanmış olduğu söyleniyor. Genç kızın kara kaşları çatıldı. Tencerenin parmaklarını yaktığını duymadı.
Andre mi? Nasıl olur? Yalnız mı?
Evet. Çevresini sarmışlar. Ama hala savunuyor kendini. Pişeni çek üzülerek kıza bakıyordu.
Ama nasıl olur bu Raymond? Onu neden yalnız bıraktılar? O tek başına ne yapabilir?
Raymond genç kızın gözlerine bakacak gücü bulamıyordu kendinde. Hızla mutfaktan dışarı çıktı.
Baba hatırlıyor musun? Sana Andre Pıtaka'dan söz etmiştim.
Evet.
Fabrikada sireni o çalıyor. Öldürecekler onu. Lütfen izin ver de...
Raymond konuşurken Olesya'nın da arkasında olduğunu hissediyordu.
İzin ver bize. Kenar mahallelerden daha birçok arkadaş gelecek. Herkes Andre'yi tanır. İzin ver, kurtaralım onu.
Kapının yanında duran uzun boylu bir başka işçi söze karıştı.
Evet, yazık olacak çocuğa. Öldürüp işini bitiriverecekler.
Sigismund'un çatılan kaşları düz bir çizgi şeklini aldı. Yeteri kadar cephanemiz yok. Ayrıca saldırmak için dağılamayız. Kimseden ses çıkmadı. Raymond babasının önünde ses çıkarmadan dua edercesine duruyordu. Ravieski genç kızın iri iri açılmış gözlerine baktı. Olesya onun kararından dönmeyeceğini anladı.
Tanrım diye mırıldandı Olesya ancak duyulabilen bir sesle. Sizin kalbiniz yok mu?
Ravieski yorgunluktan ağarmış başını kolunun üzerine dayadı. Gür bıyıklarının ucu aşağı düşmüştü. Birdenbire Olesya'nın aklına bu adamın iki gecedir uyumadığı geldi. Acaba daha eskilerde kaç gece uykusuz kalmıştı? Babası Ravieski'den söz ederken her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla anardı. Bu pek ender gülen adam kendisine her zaman sevecenlikle davranmıştı. Az önce söylediklerinden utandı. Sirenin sesi birdenbire kesildi. Bir süre kimse konuşamadı. Olesya hıçkırarak odasına koştu. Yatağına uzandı. Durmadan ağlıyordu. Sessizce saçlarını okşuyordu Edwin. Evde durmanın yeni yeni yüzler görüyordu. Pompa istasyonu, makine dairesi, sundurma, büyük odayla mutfak bu kalabalığı ancak kaldırıyordu. Kovallo ile Chobot da madencilerle birlikte geldi. Herkes sirenin neden sustuğunu birbirine soruyordu. En sonunda yakaladılar onu. Pıtaka artık arkasında Vasilek birdenbire içeriye girdiler. Herkesin şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Pıtaka herkesin hayal kırıklığına uğradığını, hatta öfkelendiğini sezdi. Raymond mutfaktan koşarak geldi.
Sen misin Pıtaka?
Benim ya, kim olacaktı yani? Andre içeride toplanan kalabalığı görünce şaşırdı. Vorobieko'nun köprü üzerinde kardeşiyle kendisini silah zoruyla durdurması da hiç hoşuna gitmemişti. Herkes bir ağızdan konuşmaya başladı.
Şuna bakın hele. Sireni onun çaldığı söylenirken beyimiz sokaklarda sürtüyormuş.
Raymond'un bağırmasını duyan Olesya da odaya girdi. Kovallo hoşnutsuzluğunu ortaya vuran bir havayla Andre'ye baktı.
Fabrikada herkes senin yiğitliğinden söz ediyor ama galiba anlatılanlar pek doğru değilmiş.
Öyleyse içeride başka birisi var. Bu aptal ateşçiler de içeride kalmış. Zavallıcıklar kim bilir ne kadar korkmuştur.
Peki sireni kim çaldı?
Gözünü budaktan esirgemeyen biri olmalı.
Gerçek bir savaşçı, olağanüstü bir adam. Eğer haydutlar onu öldürmüşse bu bizim için büyük bir kayıp.
Rayevski'nin sesi heyecandan titriyordu. Andre ta derinden can evinden vurulmuştu. Geçirdiği korkunç saatlerin etkisi altında zayıflamış, perişan bir durumda başı önüne eğik duruyordu. İliklerine kadar ıslanmış kömür tozlarından kapkara olmuştu. Kimsenin bir şey fark ettiği yoktu. İnsanın sakin anlarda kolaylıkla fark ettikleri şeyler heyecanlandığında her nedense gözünden kaçıyordu. Pıtaka o anda unutulmuş, pişmanlıkla anılacak bir rastlantı olarak kalmıştı.
herkes ona bir kahraman gözüyle bakarken meğerse ortalıkta geziniyormuş. Bu olay herkesi üzmüş, hatta incitmişti. Olesya bile gözyaşlarını gösterdiği için utandı. Şimdi hakkında kim bilir neler düşüneceklerdi. Hiçbir suçu olmamasına karşın Pıtaka şimdi aptalca bir durumun içindeydi. Bu da genç kızı daha çok üzüyordu. Gururu kırılan Andrei'yi tepeden tırnağa süzdü. Ben bunun nesinden hoşlanmışım bilmem ki. Orada aptal aptal duracağına çekip gitse ya, dedi kendi kendine öfkeyle. Raymond da Andrei'nin bakışlarıyla karşılaşmamaya çalışıyordu. Ağabeyinin arkasında duran Vasilek ise çevresine öfkeli bakışlar fırlatıyor, Andrei'nin bu duruma nasıl dayanabildiğine bir türlü akıl erdiremiyordu. Onlara göre biz fabrikaya ayak bile basmamışız. Ya benim parmaklarımı acıtan kömürler umurlarında bile değil. Neden özellikle kendi ellerini düşünmüştü sanki? Yine tokadı yiyecekti annesinden. Dokunsalar ağlayacaktı. Burnunu çekmeye başlamıştı bile. Andre başını kaldırdı. Olesya yüzünün birdenbire sarardığını gördü. Andre olduğu yerde sendeledi. Düşmemek için duvara yaslandı. Aman tanrım, üstelik sarhoş. Bir bu eksikti, diye korkuyla düşündü Olesya. Ama Andre'nin başka bir şeyi olduğunu hissetmişti. Pıtaka'ya acıdı. Yanına yaklaşarak alçak sesle, ''Ne dikilip durursun burada? Mutfağa git. Haline bir baksana, kahraman bozuntusu.'' dedi. Andre onu eliyle yana doğru iterek bir adım ilerledi. ''Şimdi de benimle alay mı ediyorsunuz? Ben sizler için hayatımı adayayım, siz benimle alay edin. Hepiniz teker teker kaçtınız, beni onların eline bıraktınız. Tek başıma dövüştüm. Sizden bir yardım gelir umuduyla boşu boşuna bekledim. Şimdi kalkmış benimle eğleniyorsunuz.'' Andre'nin gözlerinden oluk gibi yaşlar boşanıyordu. Herkes ona yeniden dikkatle baktı. Gergin bir telin çınlaması gibi titreyen sesi, heyecanı, coşkusu ve yorgunluğuyla başka bir Andre vardı karşılarında. Pıtaka sustu. Daha fazla devam edemezdi. Güçlükle mutfağa, oradan da Olesya'nın odasına geçti. Yere uzandı, yarı yarıya kendinden geçmişti. Sersemleşen Olesya da boşu boşuna Andre'den bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Vasilek ise tam tersine mutfakta bütün olup bitenleri büyük bir zevkle pişeni çekle Raymond'a anlatıyordu. İyice ısındıktan ve kendine geldikten sonra aynı şeyleri bir kez de Ravieski'ye anlattı. ''Biliyor musunuz, Andre tüfeği de getirdi, yemin ederim. Sundurmanın arkasında. Şimdi gidip getiririm.'' Kimsenin bir şey söylemesine fırsat vermeden dışarı çıktı. Az sonra elinde tüfekle geri döndü. İşte, dikkat edin, doludur. Sigismund Olesya'nın odasına girdi. Pıtaka hala yerde yatıyor. Ravieski eliyle tutup başını kaldırdı. Andre ağlıyordu. Siz mert bir insansınız Pıtaka. Bunu daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Arkadaşları yaptıkları yanlışlıktan ötürü bağışlayın. ''Sireni çalan bendim.'' diye mırıldandı. Artık bundan kimsenin kuşkusu yok. Ravieski Andre'nin şişmiş parmaklarını avucunda hissetti. ''Ne oldu size?'' ''Yandım. Burada kalıp dinleneceksiniz. Siz savaşa katılmayacak, kadınları koruyacaksınız.'' 7. ayrımın sonu. Sayfa 140.